Ayrım 15, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 171. Şimdi geçmişe dönüp baktığımda acaba David o gece olacakları sezmiş miydi diye kendime sormadan edemiyorum. Hani bazen önümüzde bir pencere açılıverir ve biz de geleceğimizi görür gibi oluruz ya. Belki David o an kendini öyle hissetmişti. İnsanın bazı şeyleri geride bırakması gerekiyor. Ama ben David'i asla geride bırakmadım. Bu düşünceleri kafamdan geçirirken ambiyende etkisini göstermeye başlamıştı. Gözlerim kapanıyordu ve hapçılar gibi kafa bulmaya başladığımı hissediyordum. Kafamın içi karmakarışıktı. Tam derin bir uykuya dalacaktım ki komodinin üzerinde duran telefonumun çaldığını işittim. Elimden geldiğince ayılmaya çabaladım çünkü artık her şeyi rüya gibi görüyormuşum gibi algılamaya başlamıştım. El yordamıyla ahizeyi bulup kaldırdım ve kulağıma dayadım. Alo? Yanıt olarak işitebildiğim tek şey buz gibi bir sessizlik oldu. Alo? Diye yineledim. Yanıt veren olmadı. Ben de ya hat kesildi ya da telefon falan çalmadı da ben rüyamda çaldığını zannettim diye düşünmeye başladım. Alo, kimsiniz dedim. Sessizlik. Ama hemen ardından bir müzik duydum. Çok uzaktan geliyordu. Belli belirsizdi ama müzik olduğu kesindi. Bu çalada Megan'ın sevdiği parçalardan biri olduğunu fark ettim ve işte o anda tüm bedenim buz kesildi. Slipknot grubunun Circle parçasıydı bu. En fazla 5 saniye kadar çaldı ve ardından müzik sesi kayboldu, hatta kesildi. Elim ayağım uyuşmuştu, bedenim cansızlaşmıştı. Yoksa bu müziği ve telefonu kafamdan mı uydurmuştum? Hayır, hem telefon sesini ve hem de müziği duyduğumdan emindim. Ama o sırada ilacın öylesine etkisindeydim ve telefondan öylesine etkilenmiştim ki uykuda mıyım yoksa uyanık mıyım bilebilecek halde değildim. Ansızın sanki dev bir elin altında ezildiğimi hissettim. Bir şey beni boğuyordu. Beni kocaman bir kara dalganın içine zorla sokmaya çalışıyordu. Ayılabilmek için elimden gelen tüm çabayı gösterdim ama kaybettim. İlaç sonunda etkisini göstermişti ve her tarafımı saran büyük bir karanlık beni kendi derinliklerine doğru alıp götürüyordu. 33. Kısım. Ertesi sabah gözlerimi baş dönmesi ve mide bulantısıyla açtım. Ambiyen sihirli etkisini göstermişti. Ama ben sanki bir gece önce sarhoş olmuşum gibi hissediyordum kendimi. Derken yataktan zar zor kalktım, banyoya koştum ve kafamı buz gibi akan duşun altına soktum. İşte o anda her şeyi hatırladım. Biri bana telefon etmişti. Böyle bir şey gerçekten de olmuş muydu? Gerçekten de biri bana Slipknot parçasını mı dinletmişti? Kafam karmakarışık oldu, korkuya kapıldım. Yoksa aldığım uyku hapı halüsinasyon görmeme mi neden olmuştu? Birinin beni aradığını falan sanmıştım. Kafamın içinde en mantıklı yanıtı ararken soğuk suyu sıcak suya doğru çevirdim. Peki neden biri kalkıp bana Megan'ın en sevdiği parçayı telefonda dinletecekti ki? Böyle bir şeyin hiçbir mantığı yoktu. Sıcak suyun altında kendimi sabunlarken kafama bir düşünce saplandı. Bir havluya sarınıp koştura koştura yatak odasına gittim, yatağın altına baktım. Karton kutu bıraktığım gibi duruyordu. Megan'ın CD çaları da içindeydi. Şöyle düşündüm. Acaba dün gece biri beni aradı ama karşısına ben çıkınca aradığı numaranın yanlış olduğunu anladı. Bu yüzden de benimle konuşmadı mı? O sırada beni aradığı yerde müzik çalıyordu. Tesadüfen de o müzik Megan'ın en sevdiği parçaydı. Bu kadar çok tesadüfün bir araya gelebilmesi zordu. Ama karmakarışık kafamda her şey olasıydı. Telefonda duyduğum sese gelince bence o konuda yanılmıştım. Bir bakayım dedim. CD çaların düğmesine bastım. Alet hemen çalmaya başladı. Biraz dinledikten sonra düğmeyi kapattım. Aleti hafifçe salladım. Ama bir şey çalmadı. Bu sefer aletin düğmesinde herhangi bir bozukluk olabileceğini düşündüm. Telefona döndüm, ahizeyi aldım ve son arayan numaranın kim olduğunu öğrenmek için 69'u tuşladım. Ekranda Lucius Clay'in cep telefonunun numarası çıktı. Arama saatine baktığımda 7:20 yazıyordu. Yani buluşmak için beni aradığı akşam yemeği saatiydi bu. Kot pantolonumun cebine baktım, bana verdiği küçük kağıt parçasını buldum. Evet, bu onun numarasıydı. Kafamın içi karma karışıktı. Biri kalkıp beni gecenin geç bir saatinde aramış, bana telefonda müzik dinletmişti. Ama arayanın numarası kaydedilmemişti. Bu da kafamdaki soruları yanıtlamadığı gibi kafamın içini daha da bulanıklaştırıyordu. Bir gece önce meydana gelen telefon olayının mantıklı bir açıklaması olmalıydı. Kesinlikle bir şey vardı. İşte tam o sırada bu sırrı kimin ortaya çıkarabileceğini buldum. Kurulanmayı bitirdim, giyindim, hafif bir makyaj yaptım, vücut losyonu sürdüm ve saçlarımı fırçaladım. Saat 8'e doğru ofise vardığımda içerisi kalabalıktı. Ajanlardan birkaçı kahve içiyorlardı. Ama diğerleri ya telefonlarıyla konuşuyorlardı ya da bilgisayarlarına bir şeyler yazıyorlardı. Kendi bölmeme gittim, mantomu askıya astım, ardından Sterling Burke'ın telefon numarasını bulabilmek için masamın üstünü kaplayan kağıt yığını arasında telefon defterini arayıp buldum. Sterling Burke, FBI'ın teknik uzmanlarından biriydi. Onunla birkaç kere telefon kayıtlarının elden geçirilmesi işinde çalışmıştım. Sterling nazik, ilginç biriydi, emekliliğini bekliyordu. Bu arada bir keresinde de bana imayla karışık çıkma teklif etmişti. Ben de kibarca reddetmiştim. Ama sevgilim, tatlım gibi laflarla beni bir süre daha sıkmayı sürdürmüştü. Onun dışında yardımsever, tatlı bir adamdı. "Hey!" dedi bir ses. Kafamı kaldırımda Cooper'ı önümde dikilmiş buldum. Spor giyinmişti. Üzerinde kot pantolon, ayaklarında deri mokasen ayakkabılar ve üstünde açık renk bir süet ceket vardı. Bana gülümseyerek baktı. "Sen hep böyle erken mi gelirsin?" dedi.
"Genellikle. Sen geç kaldın galiba."
"Saat 7'den beri buradayım."
"Sen şimdi raporlardan bahsedersin ya da fazla mesailerden."
Cooper gelip yanıma oturdu. İşine bağlı biriysen böyle şeyleri sık sık konuşursun. Hatta dün geceyi hiç uyumadan geçirdim bile diyebilirim. Bütün gece vakayı düşünüp durdum.
Ben de senin gibi uyumamış olmayı isterdim ama tren çarpmış gibi yatağa serilip kaldım. Peki herhangi bir şey buldun mu dedim.
Maalesef hiçbir şey bulamadım. Yardım edebileceğim herhangi bir şey var mı? Cooper sanki gereğinden fazla samimi olmaya çalışıyor gibiydi. Belki de gerçek yüzünü göstermeye çalışıyordu. Ama ona hiçbir şekilde güvenmiyordum. Saatime baktım. Sterling Burke masasının başındaydı muhtemelen. Bir an önce onu aramak istiyordum. Belki bir şey çıkar. Stone nerede? Son gördüğümde acaba yeni bir şeyler buldular mı diye laboratuvara doğru gidiyordu yanıtını verdi Cooper. Cep telefonumu elime aldım.
Beni biri ararsa cevap verir misin? Ben 10 dakika içinde dönerim.
34. Kısım. Masamdan kalkıp doğruca kadınlar tuvaletine gittim. Kabinler boştu. Hemen Sterling'in numarasını çevirdim. Duyan olur diye onu masamdan aramak istememiştim. Telefon numarası çalarken Lou Reins'e ya da Cooper'a acaba dün gece yarısı arayanı anlatsam mı diye düşündüm. Ya beni deli falan zannederlerse? Ben tam bunları aklımdan geçirirken telefonun diğer ucundan kısık bir ses duyuldu.
Teknik bölüm, ben Sterling Burke.
Sterling,
ben Kate Moran.
Kate, nasılsın tatlım?
İyiyim, sesin kısılmış gibi.
Berbat bir gribe yakalandım. Burada çalıştığım bir takım vatandaşlar kalkıp evime gitmemi, mikropları kendime saklamamı söylüyor. Ama ben de her zamanki gibi paylaşmak iyidir diyerek yerimde oturuyorum.
Senden bir ricam olacak Sterling. Bu sefer biraz kişisel bir rica bu. Senin anlayacağın bir teknik konuyla ilgili.
Tabii hallederim.
Sterling burnunu çekti.
Gecenin geç bir saatinde biri beni aradı. Telefon çaldığında ben derin bir uykuya dalmak üzereydim. Ama telefonu kaldırdığımda karşı taraf telefonu kapattı. Bu sabah yıldız 69'u tuşlayıp son arayana baktım. Dün akşam saat 7:20'de beni arayan başka birinin telefonunu verdi. Ama daha sonra arayanın numarası çıkmadı. Sana sormak istediğim soru şu. Acaba telefon santralindeki bilgisayarlar arayan numarayı kaydetmemiş olabilirler mi? Ya da hatlar karışmış olabilir mi?
Sterling'in sümkürdüğünü sonra da burnunu çektiğini işittim. Sterling bir süre konuşmadı. Ben de onun teknik bir soruya nasıl yanıt vereceğini düşündüğünü sandım. Tam ona alo demek üzereyken yanıt verdi.
Yani birinin seni arayarak rahatsız ettiğini mi söylemek istiyorsun Kate?
Adam kafamın içinden geçeni adeta okumuştu. Bu adama ne kadar açılmalıyım? Şimdilik konuyu kimseye anlatma uyarısını yaptım kendime.
Aslına bakarsan pek emin değilim ama yine de dün akşamkinin ne olduğunu bir öğrensem iyi olur diye düşünüyorum. Sen de bu konunun uzmanısın zaten.
Herkes öyle diyor zaten. Aranan numaraları bulmak bir sorun değil. Onları hemen bulabiliyoruz. Çünkü sonuçta faturada yazıyor. Ama arayanların numaraları biraz karmaşık ve zaman alan bir iş, sen de biliyorsun.
Ama sen bana sabit numaranı bağlı olduğun telefon şirketinin adını ver. Ben de adamların bilgisayar kayıtlarına bakayım.
Ayrıntıları verdim Sterling.
Pekala dedi, bakalım ne çıkacak. Bir şey bulur bulmaz seni arayacağım. Fazla uzun süreceğini sanmam.
Sağ ol Sterling, beni cebimden arayabilir misin?
Merak etme dedi ve telefonu kapadı.
Ellerimi yıkayarak tuvaletten çıktım ve gidip koridorun sonundaki otomattan kendime bir kahve ile Kellogg's mısır gevreği aldım. Tam mısır gevreğimi yemiş kahvemi bitirmiştim ki Sterling aradı.
Çok üzgünüm tatlım ama gece yarısından sonra senin numaranı aramış, sabit numara kaydı yok. Senin de dediğin gibi akşam saat 7:20'de cep telefonundan biri seni aramış.
Sterling numarayı söyleyince bunun Lucius Clay'in numarası olduğunu hatırladım. O da buluşmamız için yapmış olduğu aramaydı.
Bunun beni arayan son numara olduğuna emin misin?
Tamamen eminim. Bilgisayarlar arıza yapabilirler ama pek yalan söylemezler.
Senin servis sağlayıcın numaranın çıkmamasına neden olacak herhangi bir teknik sorun yaşamamış. Eğer seni gece yarısından sonra biri aramış olsaydı numarası kesinlikle kayda geçerdi.
Peki arayanın numarasının bilgisayarlarda görünmemesine başka bir şey yol açmış olabilir mi?
Çok düşük bir ihtimal Kate. Bu arada bu durum benim biraz kafamı karıştırdı. Eğer sapığın tekinin seni arayıp rahatsız ettiğini düşünüyorsan telefon şirketine resmi başvuruda bulunabilirsin. Eğer istersen sana yol gösterip görüşeceğin kişinin adını verebilirim. Bana sorarsan böyle bir başvuruda bulunursan sorununu hemen ele alırlar.
Gereği yok.
Emin misin?
En azından şimdilik gereği yok. Eğer yine bir sorun yaşarsam seni ararım. Peki ama sadece şunu öğrenmek istiyorum. Numaranın kayda girmemesine neden olabilecek başka bir durum söz konusu olabilir mi?
Sterling içini çekti ve sorduğum soruya vereceği yanıtı düşündü.
Eğer dahili telefondan arandıysan böyle bir şey olabilir. O zaman telefon şirketinin bilgisayarı senin numaranı göremez.
Bunu ben de düşünmüştüm. Yazlık evde 3 hat vardı. Biri yatak odasındaydı, biri salonda ve biri de David'in atölyesinde. Bazı dahili telefonların farklı zili vardı ama eski telefonumun zili öyle değildi.
Dahili aramalarda da harici aramalarda da yüksek perdeden sinir bozucu elektronik bir ses çıkıyordu. Evde olan birinin dahili telefondan beni araması olasılığı kanımı dondurdu.
Böyle bir şey gerçekten de olabilir mi? Yoksa bütün bunları ben gerçekten de kafamdan mı uyduruyordum?
Biraz düşündüm ve sonunda almış olduğum uyku ilacının Sanria neden olan etkilerinden dolayı bütün bunları kafamda uydurduğuma kendimi ikna ettim.
Ama kim kalkıp sırf telefondan aramak için eve girip sonra da çıkıp giderdi ki?
Ayrıca kapısı kilitliydi. Hatta atölye bile her zaman kilitli dururdu.
Çok teşekkürler Sterling. Gerçekten çok işime yaradı.
Sterling tamam dedi ama eğer tekrar meydana gelirse beni ara. Bu sefer resmi yoldan bir şeyler yapmaya çalışayım.
Tamam, ararım yanıtını verdim.
Dikkatli ol tatlım. Ayrıca ne zaman bir kahve için vaktin olursa beni çaldır.
Masama döndüğümde telefonum çalıyordu.
Morin.
Kate, ben Paul.
Hangi Paul?
Şaka yapıyorsun galiba Kate. Ben senin kocan. Yoksa o kadar çabuk mu unuttun?
İçimi çektim.
Ha, eski kocam. Peki ne istiyorsun?
İnsan bir zamanlar evli olduğu adamla böyle mi konuşur?
Son birkaç ay içinde Paul beni birkaç kere aramıştı ve her arayışında evliliğimizin ne de güzel olduğunu söyleyerek sinirlerimi bozmuştu.
Peki ama madem çok iyi evliliğimiz vardı o zaman neden çekip gitmişti?
Hala Metropolitan Cinayet Masası'nda çalışıyordu. Orada çalışan bir kadın polisten Susan'ın taciz davasındaki şikayetinden vazgeçtiğini öğrenmiştim. Ama kulağıma geldiği kadarıyla Paul'ün tehditleri yüzünden kadın böyle bir karar almıştı.
Ne istiyorsun Paul?
Bir çifte cinayet olayının daha başladığını duydum. Şeytanın müridinin kopyası türemiş şimdi de. Çok tuhaf bir durum bu bence. Sen bu işin üstesinden gelebileceğini düşünüyor musun?
David ile Megan öldürüldüklerinde Paul beni arayarak başsağlığı dilemişti. Ama içimden bir ses Paul'ün samimi olmadığını söylemişti. Bunun doğru olduğunu cenazelerden bir ay kadar sonra öğrendim. Çünkü Paul beni arama yüzsüzlüğünü göstererek ilişkimizi yeniden alevlendirmek için beni yemeğe davet etmişti. Bu yeniden alevlendirmek lafını da o uydurmuştu. Paul yine saçmalıyor, yine kontrol dışına çıkıyordu. Onun psikolojik tedavi alması gerektiğini biliyordum ama o bunu her zaman reddediyordu.
Sana bakadan kim bahsetti?
Hey, biliyorsun bu meslekte her şey tez duyulur. Bundan birkaç yıl önce Washington'da müritin çifte cinayet vakalarında görev aldığımı unutma. Ben o vakalara bakarken siz federaller henüz işin içinde değildiniz.
Sen şimdi beni bu cinayet olayı için mi aradın?
Hayır, salı gecesi için caz konserine biletim var. Belki sen de bir akşam benimle çıkmak istersin diye düşündüm. Önce konsere gideriz, sonra da bir yerde yemek yeriz.
İçimi çektim.
Paul, benim hayatta tek istediğim şey kendi başıma kalmak ve hayatımı kendi başıma sürdürmek. Bu konuda bana karşı anlayışlı olabilir misin? Sonuçta bizim artık boşanmış olduğumuzu hatırlaman gerekiyor.
Acı dolu bir sesle bana karşı az da olsa bir şeyler hissetmiyor musun dedi. Biz 5 yıl boyunca evli yaşamış bir çiftiz Tanrı aşkına. Biz birbirimizi uzun zamandan beri tanıyoruz.
Bak Paul, sen artık sıkmaya başladın. Eğer biriyle konuşmaya ihtiyacın varsa iyi bir terapist bulmana yardım edebilirim. Terapistin sana ne diyeceğini bilmem, biliyor musun? Sana benim dediğimi diyecek. Yani beni rahat bırakmanı, hayatıma karışmamanı söyleyecek.
Paul öfkeli sesler çıkardı. Bilmem biliyor musun ama bir gün pişman olacaksın Kate. İlişkimize yeniden başlamadığın için bir gün çok pişman olacaksın.
Sen ne demek istiyorsun bakalım? Sen beni tehdit falan mı ediyorsun?
Bir gün ne dediğimi anlayacaksın ama anladığında artık çok geç olacak.
Paul telefonu suratıma kapattı. Paul'ün çok mutsuz olduğu su götürmez bir gerçekti. Ama o sırada Paul'e kafa yoracak zamanım yoktu. Çünkü kafamı kaldırır kaldırmaz Weinstone'un ofise girdiğini, Cooper'a fısıldayarak bir şeyler anlattığını gördüm. Stone yüzünde aptalca bir sırıtışla bana doğru baktı.
Demek ölü mezarından çıkıp etrafta dolaşmaya başlamış.
Stone, ben buraya saat 8'e doğru geldim.
İyi etmişsin.
Birbirinizi tanıdığınızı duymuştum, o yüzden sizi tanıştırmaya gerek görmüyorum dedim.
Stone bana doğru geldi. Öyle, Coop'la uzun süre birlikte çalıştık.
Stone'un elinde laboratuvar raporuna benzeyen bir kağıt tuttuğunu fark ettim.
O da ne diye sordum.
Anladığım kadarıyla sen Diaz'a epey gaz vermişsin dedi. O da bütün gece çalışıp kuru temizlemecilere toptan satış yapan yerlerin bir listesini çıkarmış. Bu şirketlerden 5-10 tanesinin müşteri temsilcilerini aramış ve en sonunda hangi toptancının bu fişi Washington dışındaki kuru temizlemeciye sattığını bulmuş.
Kalbimin heyecandan güm güm attığını fark ettim. Çok iyi çalışmış.
İyinin de ötesinde dedi Cooper. Dükkan saat 7:30'da açıldı ve ben de arayıp elimizdeki fişin hangi müşterilerine ait olduğunu sordum. Dükkan sahibi etekliğin temizlendikten bir ay sonra bir müşteri tarafından alındığını, müşterinin adının Flyst olduğunu, müşterinin cep telefonu numarasıyla bir adresin dükkandaki fiş koçanında yazılı olduğunu söyledi.
Adres neymiş? Kalbim adeta yerinden fırlayacaktı. Stone kahve içtiği kağıt bardağı avucunun içinde buruşturup çöp kutusuna attı.
Rockville'de bir karavan parkı. Haydi yola çıkalım Morin.
15. ayrımın sonu. Sayfa 181.